Ayrım 23, sayfa 230. Zuko boğazını temizledi. Torpido odasında terleyen bölmenin durumunu gözünün önünde canlandıran ikinci komutan, belli ki gemiyi yukarıya, daha az tehlikeli derinliklere çıkarmak üzere emir bekliyordu. Çelik yaylı mikrofonu aşağı çeken Goro, kaptandan torpido dairesine, "Orası nasıl görünüyor?" dedi. Tepedeki hoparlörden, "Hala terliyor efendim. İyiye doğru bir gelişme yok ama daha kötü de değil. Gözlemeye devam et ve sakin ol." Gorov mikrofonu bıraktı ve kumanda masasına geri döndü. "Makinalar yarım yol, iskele alabanda." Şaşkınlık Emil Zhukov'un uzun suratını daha da uzunmuş gibi gösterdi. Konuşmak için ağzını açtı. Fakat hiç ses çıkaramadı. Zorlukla yutkundu. İkinci girişimi başarılı oldu. "Yukarı çıkmayacağımızı mı söylüyorsunuz?" "Şu anda değil," dedi Gorov. "Bu devasa kütlenin altından tekrar geçeceğiz. Ortasındaki deliğe bir kere daha bakmak istiyorum." Fırtına canavarının kapıdan ve tavandan üst üste yığılmış buz tabakaları arasından başını içeriye sokup mağarayı kolaçan etmesiyle oluşan kükremeyi bastırarak Pogodin'deki Rus haberleşme subayının sesini duyabilmek için kısa dalga telsizin ses düğmesi sonuna kadar açıktı. Sert parazit cızırtısı ve hatta karışan elektronik ses dalgaları buz duvarlar arasında sanki kara tahtada sürten bir tırnağın kat kat kuvvetlendirilmiş sesi gibi yankılanıyordu. Diğerleri de müthiş haberi ilk elden duyabilmek için mağarada Harry ve Pete'ye katılmışlardı. Hepsi arka duvarın yanında bir arada duruyorlardı. Yüzbaşı Timoshenko, deliği ve yüzen hapishanelerinin tabanında oluşan geniş çaplı ve deniz kabuğu şeklindeki derin oyuğu anlattığında Harry, muhtemel sebebini açıkladı. Iceberg kutup kıtasından bir deprem dalgası yüzünden kopmuştu ve bu deprem dalgası tam altlarında meydana gelen bir deniz yatağı sarsıntısı yüzünden oluşmuştu. Dünyanın bu yöresinde yer kabuğu kırıkları zinciriyle bağlantılı olarak volkanik hareketler tıpkı birkaç on yıl önce İzlanda'daki lav fışkırmasında gözlendiği gibi tetiğe çeken faktör oluyordu. Ve eğer okyanus tabanının volkanik hareketi bu son olayla bağlantılı ise muazzam miktarda lavın denize salıverilmiş ve büyük bir güçle yukarı doğru fırlatılmış olması muhtemeldi. Oluk gibi fışkıran sıcak beyaz lav bu deliği açmış ve oluşturduğu milyonlarca metreküp kaynar su iceberg'in altında tam deliğin bitimindeki girinti ve çıkıntıları kolaylıkla oymuş olabilirdi. Sadece birkaç yüz metre ötede su yüzüne çıkmış olan deniz altından geldiği halde Timoshenko'nun sesine parazit karışıyor fakat haberleşme kesintiye uğramıyordu. Gemi komutanı Gorov'un görüşüne göre 3 seçenek var. Birincisi, dağınızın altındaki deliğin ucu su seviyesinin yukarısında tamamen buzla kaplı olabilir. İkincisi, bir mağaranın içine veya sığ bir yarığa açılabilir ya da üçüncü olarak yoluna devam edip deniz seviyesinden 30 metre yukarıda buzdağının tepesine açılabilir. Bu düşünce biçimi size makul geliyor mu Doktor Carpenter? Evet dedi Harry, komutanın muhakemesinden etkilenmiş bir şekilde ve sanırım ben o üçünden hangisi olduğunu biliyorum. Timoshenko'ya devasa sismik dalgaların alttan buzul kıtanın kıyısından ilerlerken iceberg'in tam ortasında açmış olduğu yarığı anlattı. Biz patlayıcıları yerleştirmeye giderken yoktu. Fakat geçici kampımıza dönerken bizi bekler gibi tam orada duruyordu. Kar arabamla birlikte ben de neredeyse dosdoğru aşağı uçuyordum. Bu yarığın dibi aşağıya denize kadar açık mı diye sordu Timoshenko. Bilmiyorum. Fakat şimdi öyle olduğundan şüpheleniyorum. Hesaplayabildiğim kadarıyla yarık suyun altında sizin bulduğunuz deliğin hemen tepesinde yer alıyor. Fışkıran lav su yüzeyinden 30 metreye yükselen buzu boydan boya delememiş olduğu halde sıcaklık su altındaki tüm o kütle boyunca yukarı yükselmek ve buzu yüzeyde bir yerde en azından çatlatmış olmak zorundaydı. Ve bu çatlaklar şüphesiz aşağıya doğru yüzey ölçer cihazınızın tespit ettiği deliğe kadar inmektedir. Eğer delik, sanırım biz bunu delikten ziyade oyuk veya tünel diye adlandırabiliriz, yarığın dibindeyse siz aşağıya yarığın içine inmeyi göze alabilir misiniz diye sordu Timoshenko. Soru Harry'e garip geldi. Kar arabasının içine uçtuğu bu yarığa inmenin ne işe yarayacağını anlamamıştı. Bunu yapmamız gerekirse sanırım tırmanma gereçleri temin etmemiz gerekirdi. Ama bundan amaç ne? Nereye varmak istediğinizi anlayamıyorum. Sizi buzdan aşağı indirmek için tutacağımız yol bu. O tünel kanalıyla ve buzdağının altından denizaltıya alacağız sizi. Mağarada Harry'nin arkasındaki 7 adam hep birazdan bu teklife duydukları güvensizliği belirttiler. Harry onlara sessiz olmalarını işaret etti. Rus telsizciye bu delikten aşağıya bu tünele ve her ne şekilde olacaksa oradan denizaltına mı ineceğiz ama nasıl dedi. Timoshenko dalış takımlarıyla dedi. Bizde yok. Evet fakat bizde var. Timoshenko takımların onlara nasıl ulaştırılacağını anlattı. Harry Rusların planı böylesine en ince noktalarına kadar düşünmüş olmalarından etkilenmişti ama hala şüpheliydi. Ben geçmişte dalış yaptım. Ustası değilim ama değilse ve özel donanımı yoksa insanın o derinliklere dalamayacağını bilirim. Özel donanımımız var dedi Timoshenko. Korkarım ki özel eğitim görmeden bunu yapmak durumunda kalacaksınız. Daha sonra 5 dakika boyunca Kaptan Gorov'un planının bazı ince noktalarını anlattı. Bu çok zekice, yaratıcı, cesurca ve iyi düşünülmüş bir tasarıydı. Harry, Kaptan Nikita Gorov'u tanımak, bu kadar akıllıca bir fikri bulan adamın nasıl biri olduğunu görmek istedi. Plan işleyebilir fakat çok tehlikeli. Ayrıca sizin bulunduğunuz yerdeki tünelin bizim olduğumuz yerdeki yarığın dibine rastladığı konusunda bir garantimiz yok. Belki de onu bulamayız bile. Belki diye onun fikrine katıldı Timoshenko. Fakat bu plan kurtulma şansınızı çok arttırabilir. Aslında tek şansınız bu. Patlayıcıların infilak etmesine sadece 1,5 saat var. Planladığımız gibi botları buzula ulaştırarak yukarı tırmanıp sizi alamayız. 90 dakikada bu mümkün değil. Rüzgar artık iceberg'in arkasından geliyor. Her iki yamaçta da kuvvetli esiyor. Ve 9 deniz mili hızla üzerimize gelmekte olan buzulda bunu başarmamız imkansız. Harry anlatılanın gerçek olduğunu biliyordu. Bunu yarım saat önce kendisi de Petey'e söylemişti. Yüzbaşı Timoshenko, bunu arkadaşlarımla konuşmam gerek. Lütfen bana bir dakika izin verin. Hala telsizin önünde bağdaş kurmuş oturmaktayken arkadaşlarına bakmak için hafifçe dönerek ne diyorsunuz dedi. Rita korkusunu şimdiye dek hiç yapmadığı kadar kontrol altında tutmak zorunda kalacaktı. Çünkü dosdoğru buzun içine inecek ve tamamen buzlarla çevrelenecekti. Buna rağmen plan lehine ilk konuşan o oldu. Vakit kaybetmeyelim. İsteneni yapmak zorundayız. Burada oturup ölmeyi bekleyemeyiz. Claude Joubert başını salladı. Pek başka şansımız yok. Bu işten sağ olarak sıyrılmak için binde bir şansımız var diye tahmin yürüttü Frans. Fakat hiç ümitsiz de değil. Anglo-Sakson karamsarlığı dedi Rita gülerek. Hiç içinden gelmediği halde Fischer gülümsemeyi başardı. Ana kampımıza dönemeden bir yer sarsıntısı olabileceği konusunda endişelendiğim zaman da böyle söylemiştim. Ben varım dedi Brian. Roger Breskin kafasını salladı. Ben de. Peter Johnson, ben macera olsun diye gruba katılmıştım ve şimdi eminim ki beklediğimden çok daha fazlasını alacağım. Eğer bu beladan kurtulursak akşamları elimde iyi bir kitapla evde oturmakla yetineceğime yemin ediyorum. Line dönen Harry, ya sen George dedi. Kar gözlükleri başının üstünde maskesi aşağı çekilmiş olan Line'in yüzündeki tüm hatlar rahatsızlığını belli ediyordu. Burada kalıp gece yarısından önce buzulu terk edemeseydik, patlama sonrasında bizi yüzdürmeye yetecek büyüklükte bir parça üzerinde olma şansımız yok muydu? Bu denizaltı ortaya çıkmadan önce böyle düşündüğümüz gibi bir izlenime kapılmıştım. Harry lafını sakınmadan konuştu. Eğer Komutan Gorov'un bizim için yaptığı kaçış planı ile yalnızca binde bir şansımız varsa, o zaman gece yarısındaki patlamadan sağ çıkma şansımız milyonda binde birden fazla olamaz. Lin alt dudağını öylesine sert bir şekilde ısırıyordu ki Harry onun çenesinden kan sızmaya başlasa hiç şaşırmayacaktı. George, bizimle beraber geliyor musun? Sonunda Lin başını salladı. Harry mikrofonu tekrar eline aldı. Yüzbaşı Timoshenko, seni duyuyorum Doktor Carpenter. Kaptanın planının şartlar böyle gerektirdiği için makul göründüğüne karar verdik. Söylediğinizi yapacağız, eğer yapılabilecekse. Yapılabilir doktor, biz bundan eminiz. Çabuk hareket etmek zorundayız dedi Harry. Saat 11'den önce yarığa ulaşmamız konusunda pek ümit yok. Gerisi için sadece bir saatimiz kalıyor. Timoshenko, hepimiz gece yarısı neler olacağını sürekli olarak kafamızda canlandırırsak, kalan zamanda yapılması gerekenleri yeterli hızla başarabiliriz. Hepinize iyi şanslar dedi. Size de dedi Harry. Birkaç dakika sonra mağarayı terk etmeye hazır oldukları sırada Harry hala Gunwald'dan kilitli 5 dolabın içinde neler olduğu konusunda haber almamıştı. Edgeway istasyonundan cevap almaya çalıştığında ise parazit cızırtısından ve boşluğun sesinden başka bir şey duyamamıştı. Belli ki bu derin yarıktan aşağı inip altındaki tünelden geçerken aralarından hangisinin bir imkan bulursa Brian Dougherty'yi yeniden saldıracağını bilemeden yola çıkacaklardı. Kışın tam ortasında kutba yakın enlemlerde ne kadar mükemmel yapılmış olursa olsun hiçbir haberleşme cihazı fırtınanın eşlik ettiği parazitle başa çıkamazdı. Gunwald artık Tul'daki Birleşik Devletler üstünden gönderilen kuvvetli yayınları alamıyordu. Her dalga kanalını denedi ama hepsinde sadece fırtına hüküm sürüyordu. Yakalayabildiği tek insan yapısı ses kırıntıları her 5 saniyede bir gidip gelmekte olan orkestra müziği yayınından bölümlerdi. Hoparlörler parazitten boğuluyordu. Tek bir insan sesinin bile olmadığı, feryat eden, çığlık atan, acı acı haykıran, tıslayan, çatırdayan seslerin karmaşık konseri. Harry'nin beklediğini tahmin ettiği frekansa tekrar döndü. Sanki sadece yürekten isteyerek bağlantı kurmayı başarabilirmiş gibi cihaza doğru eğildi. Mikrofonu dudaklarına yaklaştırdı. Harry, beni duyuyor musun? Parazit. Sanki karışan gürültüyü bastırmak istercesine sesini biraz daha yükselterek belki de 15. defa kendi arama numarasını ve onların numarasını okudum. Cevap yoktu. Mesele onları duyamamak veya parazit yüzünden duyulamıyor olmak değildi. Onun yayınlarını alamıyorlardı bile. Vazgeçmesi gerektiğini biliyordum. Yanındaki masada açık duran spiral sırtlı deftere baktım. Şimdiye kadar aynı sayfaya 10 kereden fazla baktığı halde yine de ürperdi. Vazgeçemezdi. Aralarında bulunan canavarı bilmek zorundaydılar. Onları tekrar aradım. Parazit. 5. Tünel. 10.45. Patlamaya 1 saat 15 dakika kala. Kalın kış giysileri içinde Pogodin'in köprüsünde ayakta duran Nikita Gorov, Edgley grubunu taşıyan Iceberg'den başka yüzen bir buz kütlesi olup olmadığını gözlemek için gece dürbünü ile ufkun 1/3'ünü sürekli olarak tarıyordu. Su yüzeyinden 340 fit aşağıda başlayıp 780 fite kadar uzanan derin akıntıyla hala sürüklenmekte olan heybetli beyaz dağ denizaltının tam önünde uzanıyordu. Fırtınanın çalkaladığı deniz geminin dört bir yanında köpürüyor ve o bilinen ritmik hareketlerinden hiçbirini sergilemiyordu. Öylesine beklenmedik şekillerde hareket ediyordu ki Gorov bir sonraki saldırısında hazırlıksız yakalandı. Gemi önceden hiç işaret vermeden iskele yönünde kuvvetle sallandı. Köprüdeki herkes yana doğru savruldu. Kaptan Emil Zuko ve Semikasni ile çarpıştı. Tam kendini onlardan ayırıp trabzanın buz kaplı bölümüne tutunduğu sırada sudan bir duvar güvertede patladı ve köprüyü sardı. Gemi doğrulurken Zuko 700 fit derinlikte olmayı tercih ederim diye bağırdı. Ya gördün mü diye seslendi Gorov. Daha iyi durumda olduğunu o zaman düşünmedin. Bir daha asla şikayet etmem. Buzdağının artık Ilya Pogodin'in sığınabileceği gibi rüzgardan korunmalı bir yamacı yoktu. Fırtına tüm gücüyle dağ arkadan hücum ediyor ve her iki tarafı da acımasız rüzgar karşısında korumasız kılıyordu. Su yüzeyinde direnmek zorunda kalan gemi can çekişir gibi kalkıp iniyor, sallanıyor ve düşüyor, yükseliyor ve suya gömülüyordu. Heybetli dalgalardan biri daha sancak tarafından geminin gövdesine vurdu. Kulenin kenarından yükseldi ve diğer tarafa doğru şelaleler saçarak orada bulunanları bir kez daha sırılsıklam etti. Denizaltı çoğu zaman iskele tarafına doğru yatarak o yeknesak ve dehşet verici azman siyah kabarıklığının sırtına yaslanıyordu. Köprüdeki adamların tümü ve onları çevreleyen metal sanki buzdan ceket giymiş gibiydi. Gorov'un yüzünde kar gözlükleri ve başlıkla korunmayan yerlerin tümü lanolin ile iyice sıvanmıştı. Köprüdeki görevi onun her ne kadar doğrudan doğruya acımasız rüzgarla karşı karşıya gelmesini gerektirmiyorsa da burnu ve çenesi feci soğuk olan hava yüzünden fena halde örselenmişti. Emil Zuko'nun yüzünün alt yarısında sarmış olduğu kaşkol açılmıştı. Ona verilen görev fırtınaya karşı durup gözlem yapmaktı ve bu yüzden bir parça koruma sağlamazsa saatte 160 km hızla esen rüzgarın savurduğu milyonlarca buz iğneciği nedeniyle yüz derisi soyulurdu. Kaşkolunu çabucak büktü ve iki eliyle sıkarak üzerinde tutmuş olan ince buz tabakasını kırdı. Sonra aceleyle ağzını ve burnunu kapatacak şekilde yeniden bağladı. Kendisini berbat hissettiği halde sabırla ufkun 1/3'ünü gözlemeye devam etti. Gorov gece dürbünlerini indirip köprü üstünün hemen arkasında kulenin tepesinde çalışan iki adama bakmak için arkasını döndü. Adamlar kısmen köprü üstünün kırmızı ampulüyle kısmen de seyyar ışıldakla aydınlatılmışlardı. Her ikisi de sanki cehenneme ait makinelerin onarımı için büyük bir gayretle didinen zebaniler gibi uğursuz çarpık gölgeler yansıtıyordu. Adamlardan biri kulenin tepesindeydi. İki periskop ile telsiz direğini kendisine destek yapmış ayakta duruyordu. Emniyet halatıyla telsiz direğine bağlı olmasına rağmen bir Texas rodeosunda vahşi bir ata binmiş birinden daha dehşet verici bir durumdaydı. Adam Gorov'un şimdiye kadar rastladığı en garip görüntüyü sergiliyordu. Su geçirmez elbiselerle öylesine kat kat sarılmıştı ki rahat hareket etmekte güçlük çekiyordu. Fakat durduğu tehlikeye son derece açık yerde donarak ölmemek için giysinin kendisini koruyacak her katına ihtiyacı vardı. Denizaltı gövdesinin zirvesinde insandan bir paratoner direği gibi fırtınanın güçlendirdiği rüzgara, hiç dinmeyen kar yağışına ve soğuk denizden püsküren su serpintisine hedef oluyordu. Adamı kaplayan kalın buzdan elbisenin üzerinde ne bir yarık ne de bir çatlak vardı. Ensesini, omuzlarını, dirseklerini, bileklerini, kalçasını ve dizlerini saran buz, yer yer muntazam hatlı kırışıklıklarla bozulmuş gibi durmakla birlikte parıldayan giysisinin altındaki kumaş bu eklem yerlerinden bile gözükmüyordu. Bunun dışında zavallı canavar tepeden tırnağa parıldıyor, ışıldıyor, yansıyordu. Bu görüntü Gorov'a yılbaşında Moskova'da çocuklara verilen üzeri beyaz, tatlı, çıtır şekerleme kaplı insan şeklinde kurabiyeleri anımsatıyordu. İkinci denizci köprü üstünden kuleye çıkan kısa merdivenlerde ayakta duruyordu. Çalışırken ellerinin serbest kalabilmesi için merdiven basamaklarına gövdesinden sıkıca bağlanmış olan adam birkaç su geçirmez alüminyum kargo kutusunu titan alaşımlı zincire kilitleyerek bağlıyordu. İşin hemen hemen bitmek üzere olduğunu görüp memnun kalan Gorov yeniden gece dürbünlerini gözüne doğru kaldırdı. 10.56 Patlamaya 1 saat 4 dakika kala. Çılgınca esen rüzgar arkalarından geldiği için kar arabalarıyla yarığa kadar gidebilmişlerdi. Eğer fırtınaya karşı ilerlemeye çalışıyor olsalardı hemen hemen sıfıra inecek olan görüş uzaklığıyla mücadele etmek zorunda kalacaklar ve bu takdirde rüzgarın içlerinden birini uçurarak alıp götürmesini önlemek için birbirlerine bağlı halde olsa bile yürüyerek gitmeleri belki de daha iyi olacaktı. Rüzgarla birlikte gidiyor olmalarına rağmen görüş uzaklığı her geçen dakika daha da azalıyordu. Ama yine de 8-10 metre önlerini görebilmişlerdi. Çok yakında kendilerini etrafı çepeçevre saracak olan kesintisiz beyazlığın içinde bulurlardı. Yarığın yakınlarına geldiklerinde Harry kızağını durdurdu ve istemeye istemeye de olsa dışarı çıktı. Kapının kolunu tutuyor olmasına rağmen saatte 160 km hızla esen fırtına onu anında dizlerinin üzerine çökertti. Ölümcül hız yeteri kadar hafiflediğinde büyük bir zorlukla da olsa ayağa kalktı. Kapının koluna asılırken fırtınaya lanet etti. Diğer kar arabaları onun arkasında sıralandılar. Dizinin en sonundaki araba ondan sadece 25 metre uzakta olduğu halde farların bulunması gereken yerde hayal meyal sarı harelerden başka bir şey göremiyordu. Işıklar öylesine soluktu ki sulanan gözlerinin ona oynadığı bir oyun bile olabilirlerdi. Büyük bir cesaretle kabin kapısının kolunu bıraktı ve rüzgara karşı mümkün olduğunca az cephe vermek için öne doğru iyice eğilerek el lambasının ışığında buz zemini kontrol ede ede önündeki 30 metrelik mesafenin emniyetli olduğundan emin olana kadar ihtiyatla yürüdü. Hava öylesine soğuktu ki kar maskesine rağmen soluk almak boğazını ve ciğerlerini sızlattı. Sendeleyerek nispeten sıcak olan kar arabasına döndü ve yeniden keşif yapmak üzere dışarı çıkmadan önce kar arabasını 25 metre kadar ileri sürdü. Yarığı tekrar bulmuştu ama bu sefer arabayı kıyısından aşağı uçuracak kadar yaklaşmamıştı. 9-10 metre genişliğindeki eğimli yar aşağıya doğru daralıyordu ve el lambasının aralayamadığı kadar koyu bir karanlıkla doluydu. Buzla kaplanmış, sildiği anda tekrar yağan karla benek benek kaplanan, kar gözlüklerinden görebildiği kadarıyla aşağı inmek zorunda kalacağı yamacın duvarı oldukça düz ve engebesizdi. Doğru gördüğünden emin olamıyordu. Işığı garip bir şekilde kıran ve yansıtan derin buz, el lambasının en ufak bir hareketinde zebani dansçılar gibi atlayıp zıplayan gölgeler, rüzgarla savrularak gelip yamacın kıyısında köpürerek döne döne derinliklere inen kar, hepsi el ele verip aşağıda neler olduğunu durduğu yerden net bir şekilde görmesini engelliyordu. 30 metreden biraz aşağıda sağ salim inebileceğini düşündüğü düz bir zemin veya raf çıkıntısı gibi duran bir yer vardı. Harry kızağını döndürdü ve intihar girişimi olduğunu düşündürecek bir hareketle büyük bir dikkat sarf ederek yarın kıyısına kadar geri getirdi. Ne var ki kalan yalnızca 60 dakikalık süre göz önüne alındığında bir parça ihtiyatsızlık yalnız hoş görünebilir bir şey değildi. Aynı zamanda gerekliydi de. Profesyonel mankenler ve İngiltere başbakanları dışında kimse ayakta hareketsiz durarak bir başarı elde edemezdi. Bu kendisi de bir İngiliz olan Rita'nın en sevdiği vecizeydi. Harry şu anda gülmüyordu. Kaybetme olasılığı kazanmaktan fazla olan bir riske göz göre göre atılıyordu. Buz ağırlığı altında çökebilir ve oyuktan aşağı yuvarlanıp gidebilirdi. Bu olasılığa rağmen şansına güvenmeye ve hayatını Tanrı'ya emanet etmeye hazırdı. Eğer evrende adalet varsa şansı ondan yana dönmek üzereydi. En azından çoktandır bunu hak etmişti.